sağlıkla ilgili olabilecek katkılara haksızlık, hem de halka haksızlık. Modern insanın çelişkisi şu: birçok şey üretiyor ama neden yaptığını bilmiyor. Nereye gitmesi gerektiğini bilmiyor. O kadar çok bağları var ki elinde olmayan, iradesini ortaya koyamadan sürüklenip gidiyor hayat içerisinde. Bu insanla ilgili işte evrene dair sorgulamalarım da vardı. Arayan bulur derler ya. Arayınca buldum.
Anadolu'nun Şifacı Kadınları başlıyor.
Merhabalar, ben Didem. Anadolu'nun Şifacı Kadınlarını konuk ettiğim programın bu haftaki konuğu Doçent Doktor Adalet Kutlu. 1972 yılında Artvin Şavşat'ta doğan Adalet, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Yine İstanbul Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisansını tamamlayan Adalet, ardından aynı bölümde bu kez Ege Üniversitesi'nde doktorasını yaptı. Homeopati, bahçe çiçekleri ve shiatsu eğitimi alan ve 24 yıldır Aktif Felsefe Derneği'nde gönüllü çalışan Adalet ile homeopatiyi, şifa yolculuğu ve hikayesini konuşacağız. Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Davetimi kabul edip geldiğin için ayrıca teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. Çünkü Anadolu'nun şifacı kadınları, bir de şey giriş kısmı da çok özel, aşk var böyle şeyde. Görsel olarak da çok güzel, çok memnun oldum. Ayrıca öneren Özlem Sabuncuoğlu Kara'ya da teşekkür ediyorum ayrıca beni size önerdiği için. Ve ayrıca Anadolu'nun şifa kadınları statüsüne koyduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Çünkü tedavi şifa ile birleştiği zaman aslında anlamlı hale geliyor insan için. Bu bağlamda şifacı kadın, bir de Anadolu'nun, ki Anadolu'da çok işte Lokman Hekim vardır kültürümüzde. O şifacılık, o şey iyileştirme gücü olduğunu düşünüyorum bizim topraklarımızda. Bu bağlamda böyle bir sıfatla bu programda yer almak benim açımdan gerçekten onur verici. Çok teşekkür ediyorum.
Ben de Özlem'e teşekkür ederim. Bu arada çok tesadüfi bir şekilde peş peşe onun önerdiği şifacı kadınları programa konuk etmiş olacağım.
Gördüm.
Geçen hafta da Gülris Hoca konuğum olmuştu. O yüzden Özlem'e ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ve programı dinleyenler, sizlere de tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer sizin de bu alanda görmek istediğiniz, hikayesini duymak istediğiniz, önereceğiniz şifacı kadınlar varsa lütfen bana Instagram adresinden ulaşın ve o isimleri bana iletin. Ben hepsiyle tek tek iletişime geçiyorum. Onların da programı müsait olursa ve bu alanda olmak isterlerse ben de seve seve konuk ediyorum. Hocam diyeyim, Adalet Hocam diyeyim, daha rahat olacak benim için. Adalet Hocam,
Nasıl istersiniz? Nasıl rahat edeceksin?
sizin bir hemşirelik süreciniz var.
Evet.
Oralara ayrıca değineceğiz. Çok merak ediyorum, sistemde hemşirelik ne demek, hemşireler ne yapıyor? Oraları da bir konuşmak istiyorum ama sizin hayatınızda bir arayış oluyor ve aslında öğrendiğimiz sistemin dışına çıkıp tamamlayıcı yöntemler keşfetmeye başlıyorsunuz ve bunlarla ilgileniyorsunuz. Bunlarla ilgili de eğitim alıyorsunuz. İlk başta homeopatiden başlamak istiyorum. Çünkü homeopati biraz da tartışmalı da bir yerden geliyor, farklı yerlerden.
Yok.
Evet. Homeopati ne demek? Homeopati nasıl işliyor? Şifası nasıl oluyor?
Homeopati tabii anlatması zor. Neden? Çünkü materyalist bir dünyada yaşadığımız için homeopatiden bahsedince enerjiden bahsediyoruz. Yaşam enerjiden bahsediyoruz. Bunlar çok anlamlı gelmiyor ama felsefi olarak baktığımızda her şeyin canlı olduğunu biliyoruz. Bilimsel olarak da aslında enerjiden bahsederiz. Birçok formülü vardır ki kullanıyoruz. İşte en basitinde elektrik kullanıyoruz. İnsanda da enerjiden bahsediyoruz. Çünkü insanın canlılığını veren yaşam enerjisidir. Ki modern tıp buna çoğunlukla bağışıklık sistemi, immünite diye diyor ve bu bağlamda çalışmalar yapıyor. Alışıldık bir yöntem değil. Ya da anlatmaya başladığınızda sadece somut madde olan Newton yasalarıyla ilişkili ya da tanımlayabileceğimiz, bilimsel olarak Newton yasalarıyla tanımlayabileceğimiz bir konu değil. Bu bağlamda kuantum işin içine giriyor, enerji içine giriyor. Yaşam enerjisi diyoruz. Yaşam enerjisi aktive edilerek kullanılan bir yöntem. Bu bağlamda yaşam enerjisini biraz açıklamak istiyorum. Çünkü homeopati yaşam enerjisini kullanırken bizde var olan bir iyileştirme gücü var. O iyileştirme gücünü kullanarak iyileştirme sağlar. Aslında bir uyaran veriyoruz vücudumuza ve o uyaran çerçevesinde Kendi iyileştirme gücümüz bizi iyileştiriyor. Benzer hastalık demek homeopati ve benzerin benzerle tedavisi ki bizim çivi çivi söker sözü vardır. Onu aslında örnek olarak verebiliriz. Ne demek benzer benzeri tedavi eder? Homeopatide kullanılan remediler, birçok madde kullanılıyor. Onlardan da bahsederim fırsat olursa. İşte o maddeler madde olarak sağlıklı kişilerde denendiğinde, sağlıklı kişilerde fazla miktarda verildiğinde çeşitli belirtiler, bulgular ortaya çıkarıyor. O bulgulara benzer hastalık durumları yaşandığında o maddenin homeopatik ilacı ya da remedisi iyileştiriyor. Bu iyileştirme her yönüyle, yani fiziğe, duyguya, zihne, ruha yönelik, yani bütüncül bir yöntem ve bu yönleriyle iyileştirme sağlayan bir yöntem. Bu bağlamda herkesin aslında aradığı bir yöntem diyebilirim. Çünkü sadece fiziği onarmakla olmuyor. Nedeni ortadan kaldırmadığımız sürece o hastalık aslında devam ediyor. Üstünü kapatabiliriz. Ağrımız olmayabilir ya da işte bir tümör vardır. O tümör cerrahi olarak alınabilir. Ancak o tümör neden oluştu? İşte sivilce oldu. İşte onu üstüne kapattık. Ne bileyim, alerji oldu. Kortizon kullandık. Ama o iyileşmediği sürece, yani neden iyileşmediği sürece o hastalık devam ediyor, hatta daha karmaşık hale gelerek devam ediyor. Bu bağlamda homeopati işte bu nedene yönelik çözümler üreten, bütüncül, doğal ve ilkelerine uygun kullanıldığında inanılmaz bir yöntem, gerçekten aradığımız bir yöntem diyebilirim. Bu bağlamda kendime bir misyon edindim. Homeopatiyi anlatma misyonu. Çünkü homeopati 2014 yılında geleneksel tamamlayıcı uygulamalarla ilgili yönetmelik çıktı. Ve yönetmelikte homeopatiyi hekimler yapabiliyor. Diş hekimleri ve eczacılar kendi alanlarına uygun yapabiliyorlar. Hemşire olduğum için ne yapabilirim bu anlamda? Çünkü insan bir bilgiyle, siz de deneyimlemişsinizdir mutlaka hayatınız boyunca ki diğer konuklarınız da bundan bahsediyor. Bir şey yaşadığınızda, karşılaştığınızda, onun bilgisini edindiğinizde bilgi ve deneyimleri aktarma ihtiyacı hissediyorsunuz. Homeopati için benim hayattaki ödevim bu diye düşündüm ve en azından, yani profesyonel anlamda yapamıyorum ama bunun bilgisine sahibim. Ben bunu deneyimliyorum. İşte oğluma, çocuğuma, aileme bunu uyguluyorum. Sonuçlarından yararlanıyorum. Kendimde kalmasın. Ben bunu aktarayım istiyorum. Çünkü buna çok ihtiyaç var. Bu konuda da açıkçası çok düşünen, işte ne yapabilirim, kafa yoran birisiyim. Bu bağlamda öğrendiğim homeopati, halinde öğrenmeye devam ettiğim homeopati çok derin, ayrıntılı bir konu. Çünkü insanla ilişkili ve insan çok karmaşık bir varlık. Çok fazla boyutu var. O her boyutuyla aslında, o her boyutuna karşılık gelebilecek bir yönü var homeopatinin. Bu bağlamda hem insanı tanımak gerekiyor, hem homeopatiyi anlamak gerekiyor. Hem işte o yaşam enerjisini anlamak gerekiyor ve anladıklarımı da aktarmaya çalışıyorum. Ve özellikle de şunu vurgulamak istiyorum. Klasik homeopati ilkeleri çerçevesinde bunu yapmaya çalışıyorum. Çünkü klasik homeopati ilkelerini ortaya koymadığınızda aslında o homeopati olmuyor. Ve o zaman da homeopatiye zarar vermiş oluruz. Yani işe yaramadı ya da homeopati işte semptom çıkardı gibi gibi farklı farklı yorumlara neden olabilir. Şey var, hakkını vermek gerekiyor gerçekten. Bu bağlamda da olabildiğince dikkatli olmaya çalışıyorum ve öğrenmeye çalışıyorum. Kendi deneyimlerimi aktarmaya çalışıyorum diyebilirim.
Biraz tarihinden bahsedelim mi? Ne zaman ortaya çıkıyor? Nasıl ortaya çıkıyor? Hangi ihtiyaçtan ortaya çıkıyor? O içeriğinde kullanılan maddeler de bence önemli bu arada. Çok enteresan maddeler de var. Onu sizden alabilir miyiz acaba?
Şimdi homeopati tabii ilk defa duyan kişiler doğal olarak bizim günümüzün eğilimi nedir? Giriyoruz, araştırıyoruz. Homeopati yazdığınızda ilk çıkan şey, ki bence tıklamayın onun üzerine. Tıkladıkça daha fazla yukarıya çıkıyor. İşte tavşanın suyunun suyu gibi bir başlık şeye çıkıyor. O değil tabii, öyle değil. 19. yüzyılın sonlarında, yani bu günümüzden 220-250 yıl yaklaşık yıl öncesinde Doktor Samuel Hahnemann, bunu Alman, kendisi Alman hekim, homeopati ortaya koymuş ve bununla ilgili klasik homeopati ilkelerini ortaya koyduğu bir kitap yazıyor. Organon adında bir kitap yazıyor ve halen o kitapta yazılan şeyler, ki 6. cildine kadar hep güncellemiş ve 6. cildi son hali, Türkçe şeyleri de var bu arada, çevirileri de yapıldı. Bu kitaba uygun ve o içindeki homeopati ilkeleri, Hahnemann'ın önerdiği şeyler, doğrultusunda homeopati yaptığınızda klasik homeopati yapmış oluyorsunuz. Tabii Hahnemann bunu sistemik hale getirmiş bulunuyor. Kitabını yazmış ama ondan öncesinde Paracelsus var. Kendi şeyde kimya çalışmalar sırasında bu konuyla ilgilenmiş. Ayrıca Hipokrat da benzerlik ilkesini tanımlamış ama sonrasında daha çok diğer yöntemler üzerinde daha fazla duruyoruz daha doğrusu. Aslında ilk bahseden Hipokrat'tır. Bu bağlamda tıbbın başlangıcı saydığımız, tıbbın babası saydığımız kişisinden başlayarak günümüze kadar gelmiştir. O 250 yıl öncesi Hahnemann'la birlikte de daha fazla şey oluyor, yayılıyor. Hatta 20. yüzyılın başlarında Amerika'da homeopati hastaneleri açılıyor. Sonrasında tabii bu baskın ilaç sektörünün etkisiyle bu hastaneler kapanıyor. Ama dünyada ki Dünya Sağlık Örgütü de bunu zaten istatistiklerine baktığınızda görürsünüz. İkinci sırada hatta genellikle modern tıp dışında ilk dört sırada oluyor çoğunlukla kullanımı. Aslında dünyada çok yaygın. Avrupa'da birçok ülkede homeopati hastaneleri var, okulları var. Ayrıca İngiltere'de Alman kökenli olmasına rağmen İngiltere'de de mesela kraliyet ailesi dahil homeopati kullanıyor. Hastane ve şeyleri var, okulları var, homeopati okulları var. Hindistan'da, Amerika'da birçok yerde. Ancak tabii klasik homeopati uygulayanlar var. Bunun dışına çıkanlar var. Ben her zaman klasik homeopati olması gerektiğini düşünenlerdenim. Biraz daha fazlasıyla bunu düşünüyorum. Hahnemann ilk nasıl fark etmiş bunu? Tabii o yaşadığı dönemde hastaların kanları akıtılarak hastalık durumunda tedavi ediliyor. Kitabında da anlatıyor bunu. Hahnemann'a bu durum çok ters. Çünkü biliyorsunuz hayatiyeti sağlayan kan. Kanı akıttığınızda bir rahatlıyor diye söylüyor hekimler. Rahatlar tabii enerjisi kalmıyor ki. Yani kan akıtmaya bağlı olarak insanlar ölüyor ve bundan çok rahatsızlık duyuyor. Bunun dışında birçok durumdan bahsediyor yaşadığı dönemde Hahnemann ve bir gün Kulli'nin Materia Medicus'unu okuyor. Orada benzerlik ilkesini varıyor ve kendine kinin deniyor. Biliyorsunuz kinin sıtma tedavisinde kullanılan bir şey, madde. Halen de aslında kullanılıyor. Kinini kendisine deniyor ve sıtma belirtileri ortaya çıktığını fark ediyor. Tekrarlıyor bunu. Yine sıtma belirtileri ortaya çıktığını fark edince işte sıtma için kullanılan kininin sıtma belirtileri ortaya çıkarması benzerlik ilkesine doğru adım atmasına, fark etmesine neden oluyor. Hayatı boyunca da sürekli bu çalışmaları yapıyor. Yüze yakın homeopatik remedi deniyor. Halen Hahnemann'ın müzesindeki o yaptığı, çalıştığı remedilerin halen işe yaradığını, çalıştığını görebiliyoruz. Bu da muhteşem bir şey. Yani homeopatinin bir şeyi yok. Son kullanma tarihi yok. Kullanılan remediler, o enerjideki etkileri devam ediyor diyebiliriz.
Peki hangi maddeler var içinde? Biraz saysak mı?
Şöyle diyebilirim, her şey homeopatik remedi olabilir. Homeopatik amacıyla kullanılabilir, var olan her şey. Bunlar bitkiler daha çok düşünülür. Fitoterapiyle bu anlamda karışır ama bitkilerin tabii ki yine enerjik olan kısmı kullanılıyor. İyileştirme gücü olan kullanılıyor ve dilüve ediliyor, sulandırılıyor defalarca. Bitkiler işte bitkilerin kabuklarıdır, çiçekleridir, yapraklarıdır, kökleridir. Onun dışında hayvan salgıları olabilir. İşte bal arısından tutun yılan zehrine kadar birçok hayvanın salgısı kullanılabiliyor. Hastalıklı dokular ve mikroorganizmalar kullanılabiliyor. Burada özellikle parantez açmak istiyorum. Bizim işte hastalıklı doku mu veriliyor? Hayır, maddesi verilmiyor zaten. O hastalıklı dokudan elde edilen ve o hastalık durumunda ortaya çıkan çeşitli belirtiler, bu patoloji sonuçları da hastanın yaşadığı, hastanın o hastaların profili, belli profilleri vardır, özellikleri vardır. Onlardan yola çıkılarak materia medicalar yani ilaç bilgisi elde ediliyor. Bu bağlamda yani mikroorganizma ya da doku verilmiyor, hastalık doku verilmiyor insanlara. Onu da belirtmek istiyorum. Mineraller var çok büyük oranda kullanılabileceğimiz işte sülfürden tutun da demire kadar birçok altına, gümüşe kadar yine benzer yöntemler kullanılarak yapılan. Onunla birlikte dediğim gibi birçok şey olabilir. Bir de her coğrafyada kullanılan çeşitli maddeler var. Mesela ülkemizde bizim çok çay tüketimi var biliyorsunuz. Şimdi kahve de arttı gün geçtikçe. Örneğin çayın çok masum olduğunu düşünebiliyoruz ama fazla tükettiğimizde bizde çeşitli semptomlar ortaya çıkarıyor. Belirtiler ortaya çıkarıyor ve Biz bu çaydan dolayı bu semptomları yaşıyor olabiliriz ve farkında olmayabiliriz. Bu bağlamda yani Türkiye özel, Türkiye'de yetişen bitkiler ya da kullanılan bazı maddeler, içecekler olabilir. Onlardan dahi homeopatik remedi çalışılabilir. Proving diyoruz yani homeopatik remedinin yapılması çalışmalarına yapılabilir. Her durum, her madde olabilir. Eğer şeyse yani bir özellik gösteriyorsa ve karşılığı olacaksa bir hastalık durumunun iyileştirme durumuna karşılık gelecekse.
Şifa süreci nasıl işliyor peki? Ben bildiğim kadarıyla önce bir ön görüşme oluyor. Bayağı bir saatlik neredeyse yaklaşık bazen uzun da sürebiliyor. Sorular var o kişiyi tanımak adına ve sonrasında nasıl hangi remediyi vereceğinizi nasıl karar veriyorsunuz ve oradaki süreç süre olarak da zaman olarak da nasıl işliyor? Yani bana mesela arnika verdin diyelim. Ben arnikayı kullandım. Sonra bir sonrakine mi geçiyorum yoksa orada tedavi bitiyor mu? Tabii ki ihtiyaca göre değişiyordur ama hani kaba taslak genel olarak tedavi süreci nasıl oluyor?
Homeopati gene iki şekilde kullanılıyor. Bir akut durumlar diyoruz. Yani ilk yardım durumlarında yani bir anda gelişmiş olan ve kısa sürede iyileştirebileceğimiz durumlar için kullanabiliyoruz. Orada kişilerin özellikleri bazı durumlarda çok işe yarıyor gerçi ama o anda yaşanmış olan neyse akut durum, örneğin işte travma, düştü kişi, yaralandı. O zaman işte arnika ya da o semptomlar ne gösteriyorsa o semptomlara benzer diye vererek iyileştirme sağlayabiliyoruz. Burada işte 3 semptom bir neden de biliyorsak, nedeni de biliyorsak çok daha iyi olur tabii. Onlara bakarak akut olarak çok hızlı bir şekilde eğer gerçekten doğru bir şeyse, remedi ise, benzer remedi ise o duruma uygunsa çok hızlı bir şekilde iyileşme sağlayabiliyoruz. Bir de kronik durumlar için, kronik hastalıklar için kullanılan kısmı var. Kronik hastalıklarda dediğiniz gibi anamnez alınıyor. Uzun bir anamnez, görüşme yapılıyor yani. Kişinin aslında hastalıkları da ona özgüdür. Onu tanımlar. Sadece hastalıkları ya da belirtileri yaşadığı semptomlar değil, hayata dair bakışı, işte travmaları, işte annesi hamile kaldığı dönemdeki yaşananlar bile hayatını etkileyebiliyor. Onların da ele alınması gerekiyor. İşte soğuktan sıcaktan etkilenme durumuna kadar birçok ayrıntı var ve kişiye özel semptomlar dediğimiz, kişiyi tanımlayan özellikleri özellikle bulabilirsek ona uygun remediye yaklaşmak çok daha mümkün olabiliyor. Bir tablo elde ediyoruz. Yani kişiyi tanımlayan bir tablo elde ediyoruz. O tabloya uygun olan benzer remediyle kronik hastalıklar tedavi ediliyor. Ancak tabii bu da bir süreç. Yani kronik adı üstünde uzun sürebiliyor. Kişiye göre çok değişiyor. Başlangıcı, nedeni ortadan kaldırma, kişinin buna uyumu, verilen doz, homeopatın yorumu o kadar çok şey etkiliyor ki. Ayrıca kontrollere kişinin katılması, devam etmesi gibi birçok faktör var. Onlara uyularak sürekli değerlendirilen 15 günde ayda bir değerlendirmeler yapılarak kronik tedavinin sürdürülmesi lazım.
Şunu sormak istiyorum bir de. Çoğunlukla genelde insanlar çok enerjizler günümüzde. Özellikle şehirde yaşayan insanlar. Kronik bir depresyon hali var. Gerçekten de bir şey yapacak halimiz yok. Yani o günü kurtarmaya çalışıyor herkes ve çok mutsuzuz. Çok enerjisiz bir yerden hayatı yaşıyoruz. Hiçbir fiziksel rahatsızlığım olmasa da homeopati desteği alabilir miyim burada? Ve özellikle de bu destek nasıl işe yarıyor? O süreç nasıl oluyor? Mutlaka ki uzun süreli bir tedavi sürecidir diye tahmin ediyorum.
Tabii ki aslında şöyle bir şey söyleyeyim başlangıçta. Hepimiz bir şekilde hissetmesek de bir yönümüzde hasta olabiliyoruz. Bu nedenle yine sizin söylediğiniz çerçevede de kişilerle görüşme yaparak o kişilerin özelliklerine uygun benzer remedi, yapısal remedisi dediğimiz remediyi belirleyerek kişinin kullanmasını sağlayabiliriz. İşte var olan depresyonu, yorgunluğu ya da hayata bakışı. Çünkü çok fazla umutsuzluk, çaresizlik durumları yaşadığını toplumun, dünyanın görebiliyoruz. Bu bağlamda da bakış açımızı değiştirmek için homeopatiyi kullanabiliriz ya da sağlığımızı ortaya koyabilmek için. Çünkü aslında sağlık kişinin kendi ellerinde. Yani dışarıdan bir şey aslında yapamıyoruz. Öyle sanıyoruz ama kişinin kendisini iyileştiriyor olması ya da sağlık durumunu koruyor olması gerekiyor. Bu bağlamda homeopati kesinlikle işe yarayacaktır. Çünkü %100 mutlak sağlık diye bir şey yok. Yani bir şekilde hasta olabiliyoruz. Yani iş yerinde yaşadığımız bir şey o gün içerisinde yaşadığımız öfke dolayısıyla birçok semptom yaşayabiliyoruz. Bu da bir şeydir aslında hastalık durumudur baktığınızda kısa süreli de olsa ama uzun vadeli ise tabii bu şey öfkeler daha da hasta edebilir.
Bahçiçekleri eğitimi de almışsın.
Evet.
Bahçiçekleriyle homeopatinin ne farkı var? Şimdi bahçiçekleri ben de eğitimini aldığım için çiçek özleriyle çalışıyor. İçinde bir miktar alkol barındırıyor ve onu işte seyreltip suyun içinde kullanıyorsun. Ve homeopatideki farkı nasıl bilmiyorum ama bahçiçeklerinde de önce ilk katmandaki duyguyla çalışılıyor. Ve sonra alt katmandaki duygulara yavaş yavaş iniliyor. O da bildiğim kadarıyla İngiliz bir adamdı yanlış hatırlamıyorsam. Evet.
Rıfkan
Şimdi
tarafından topluyor.
homeopati ile ikisinin arasında ne fark var? İkisi homeopati nerelerde
Bence
kullanılıyor? Bah
evet.
çiçekleri nerelerde kullanılıyor? Mesela böyle ayrıştırılıyor mu ikisi?
Evet, şöyle ayırabiliriz. Benziyor birbirine. Bach çiçekleri zaten Edward Bach önce homeopati çalışıyor, sonra Bach çiçeklerini ortaya koyuyor. Hatta ilk üç çiçeği homeopatik yöntemle ortaya koyuyor, yani yapıyor. Bach çiçekleri de enerjik diyebiliriz. Çiçeklerin enerjisinden alınarak yapılan remediler. Homeopatiden farkı şu, yani yapı olarak benziyor ama homeopati demin söyledim ya her yönüyle iyileştirme sağlayabiliyor. Bach çiçekleri daha çok duygu ve zihinsel durumlarda kullanılabilen çok tatlı böyle geçişleri olan bir duyguları dizişe dediğimiz psikoloji ve zihni daha çok tedavi etmemiz mümkün olabiliyor. Bu çok önemli. Neden? Çünkü şey var, hastalıklar zihinseldir diyoruz. Aslında zihinde oluşmaya başlıyor. Duygumuz da onunla birlikte tabii daha karmaşık hale geliyor ve en son fiziğe iniyor. Fiziğe inmiş olan hastalık durumları aslında geç kalınmış olan durumlardır. Bu bağlamda bach çiçekleri zihinsel ve duygusal durumlar. Örneğin korku, örneğin kaygı, örneğin işte çok fazla duyarlı olmak, çok obsesif olmak, örneğin güvensizlik durumları, öz saygısı ya da çok sert hayatta çok fazla şey duruşumuz olabilir. Çok katı olabiliriz gibi gibi durumlarda bahçe çiçekleri de kullanılabiliyor. Tabii 21 günde bir değerlendirilerek yapılıyor. Yani 21 gün kullanılıyor bir çözelti hazırlanıyor. En fazla 7 şey, çiçek kişiye yine anamnez alınması gerekiyor. Kişiye uygun olan çiçeklerin belirlenmesi ve 30 mililitre suyun içerisine işte o seçilen çiçekler konuyor ve günde 4 defa 21 gün devam edilmesi gerekiyor. Gerçekten çiçek gibi bir yöntem. Rüyalarda mesela çok artış oluyor. Yani bilinç altında çözümlemeleri yaptığını düşünüyoruz. İkisi birlikte homeopati mi, bahçe çiçekleri mi diye soran olabiliyor. İkisi birlikte kullanılır mı diye sorulabiliyor ama aslında ikisi de birbirine benziyor. O nedenle benim tercihim araya işte ihtiyaç olursa bahçe çiçekleri 21 gün kullanmak, sonra biraz daha beklemek çünkü birkaç hafta devam ediyor o etki iyileştirme süresi. Sonra değerlendirmek gerekirse tekrar bahçe çiçekleri yani oradaki semptom değişikliği belirlenerek ya da tekrar homeopatiye. Ben biraz dedim ya klasik homeopatiyi daha çok savunuyorum. O yüzden de homeopati ile birlikte başka bir şey kullanılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki modern ilaçları kullanan, kronik hastalığı olan kişilerde birlikte kullanabiliyoruz. Olabildiğince eğer kişinin tercihi tabii ki. Yani biz hekimin verdiği bir şeyi, ilacı kesmek yetkisine sahip değiliz ki kişinin tercihi ve hastalık durumuna göre birlikte de kullanılabiliyor. Ancak tek başına da homeopati hastalık durumlarında ya yani her türlü hastalık durumunda kullanılabilecek bir yöntem olduğu için o da tercih edilebilir. Tabii homeopati bilenler daha çok bunu tercih edebiliyorlar.
Şişler tuzları homeopatinin neresinde? Yani homeopati ile ilişkili mi yoksa ayrı bir şey mi? Çünkü birlikte kullanan da var bu arada.
Tuzları aldığım eğitimle ilişkili herhalde hocamın da şeyi ama ben süsler tuzlarını araştırdım. Onun eğitimini almadım. Ancak bizim dozlarımız var. D potansı, C ve Q potansları ya da LM potansları gibi dozlar var. Süsler tuzları D potansında elde edilmiş. Yani 10 üzerinden sulandırılarak yapılmış olan remediler. Ancak oradaki kullanım homeopati, klasik homeopatiye çok uymuyor. Çok uymuyor değil, uymuyor yani. Gerçekten işe yarıyordur mutlaka orada kullanılan mineraller. Çünkü homeopatide de kullandığımız mineraller onlar. Değerlendirmeler vesaire, kişiler ayrıntılı değerlendiriliyor, yüz analizi vesaire yapılıyor ama kullanım şekli klasik homeopatiye uygun değil. Neden? Çünkü gün içerisinde bir program izlemiştim. Sadece bir arkadaş günde 400 tane falan alabiliyorum demiş. Yani homeopati için böyle bir şey olamaz, mümkün değil. Çünkü proving dediğimiz, yani o veri alınan maddenin semptomları bu defa yaşanır. Onu istemiyoruz ve bunu nasıl kullanabiliyorlar? O konuda yani çok yetkin değilim, ancak homeopatik açıdan doğru bulmuyoruz diyebilirim.
Shiatsu eğitimi de var. Şimdi homeopati, bahçe çiçekleri ve shiatsu. Bir
Evet.
yandan da doktor ve diş hekimi dışında bunu maalesef ki uygulayamıyorsun aslında. Peki nasıl kullanıyorsun bu yöntemleri? Kendi ailen de...
Evet, kendim, çevrem, arkadaşlar, isteyenler, şey amaçlı değil tabii, dediğim gibi profesyonel amaçlı değil de çevremdeki ailemden bazı kişiler kabul etmeyebiliyor, modern tıbbı tercih edebiliyor. Saygı duyuyorum, bunu da öğrendim hayat içerisinde gerçekten, çünkü ben yıllarca modern tıbbın içinde olan, halen de içinde olan, ki neyse ki hemşireyim de, hemşirelik bakımı bütüncül bir yaklaşım olduğu için orada bir sıkıntı yok. Ama o uzmanlaşmanın getirdiği ayrımlar ya da tek sadece bir organa bakma ya da organı tedavi etme gibi yaklaşımlar beni açıkçası rahatsız ediyor. Bu bağlamda ben homeopati kendim için, dediğim gibi çevrem için kullanıyorum. Akut durumlarda çok fazla şey çözebiliyoruz. Artı o sırada örneğin remedi yok yanımda. Ne bileyim, boynum tutuldu, shiatsu kullanabiliyorum. Yani bahçiçekleri şeyde, bu rescue remedisi var, acil durumlarda kullanılan. O kullanılabilir. Yani oğluma mesela sınav dönemlerinde verdiğim oldu. İhtiyaca göre, ve bunlar pratik yöntemler. Hızlı sonuç alabileceğim yöntemler. En azından şu oluyor Didem Hanım. Bu homeopatinin mesela yanımda akut setini yanımda taşıdığımda iyileşiyormuşum gibi geliyor. Çok güvende hissediyorum kendimi ve hemen müdahale etme fırsatı oluyor. Kroniklerde de dediğim gibi, yani çevremdeki arkadaşlara, akrabalara, isteyenlere uygulayabiliyorum.
Batı tıbbının içinde bu kadar eğitim görmüş, çalışmış bir insan neden bütüncül bir arayışa girdi? O bütünün merakı nereden geliyor? Neden o bütünü merak ediyoruz?
Ben aslında sanırım sorgulamayı seviyorum. Ki kendimi hatırladığımdan beri içten içe, böyle çok da dışa dönük bir yapım olmamasına rağmen, bazı sorular sorduğumu sonradan fark ettim. Şimdi hemşirelik eğitim aldıktan sonraki, onun üzerine akademik çeşitli çalışmalar yaptığım dönemde, ki halen yapıyorum yani, şunu da karşılaşıyorsunuz. Birçok işlem yapılıyor. Tanı yöntemleri uygulanıyor. Tanı konuyor. Güzel, harika. Ne yapacağız peki şimdi? Aa, yapacak bir şey yok. Bununla yaşamasını öğreneceğiz. Ya da işte benim alanım değil, A bölümüne gideceksin. Genel cerrah diyelim bir kişi. Genel cerrahinin kapsamındaki konularla ilgileniyor. Onun dışındaki kısmı başka bir yere. Sistem böyle. Bunu şey yapmıyorum, tartışmıyorum, ama bu bana biraz belli noktalarda kopukluk olmasına neden olduğunu düşündürdü. Yani bir süreklilik yok ve insanı bir bölme, bütüncül bakış açıdan uzaklaşma durumu söz konusu olduğunu fark ettim mi? Bu bağlamda zaten felsefe çalışmaya başladım 25 yıl önce neredeyse. Felsefeyle birlikte bu sorgulama çok daha fazla arttı tabii. Öyle olunca da felsefeyle birlikte daha bütüncül bakış açısı arttı. İnsanın doğası nedir? O doğasını oluşturan unsurlar ve onları nasıl dengeleyebilirim, uyumlaştırabilirim noktasında, bu söylediğim nedenlerden dolayı Batı tıbbı ya da modern tıp uygulamaları yeterli değildi. Yani neyse ki bir hastalığım olmadı, çok kronik büyük bir hastalığım olmadı. Umarım bundan sonra da olmaz, ama gözlemlerim, yaşadıklarım, çalışma yaşamında da gözlemlediğim şeyler doğrultusunda böyle bir sorgulama içerisine girdim ve ne ilginçtir ki, hani arayan bulur derler ya. Arayınca buldum, yani homeopatiyi buldum, felsefeyi buldum, bahçiçekleri, işte shiatsu, ki shiatsu'yu ben hiç duymamıştım hayatımda. Bir gün kitapçıda işte sağlıkla ilgili kitaplara bakarken shiatsu yazıyordu üstüne. Bir bakayım nedir acaba diye. Baktım işte parmakla işte akupunktur noktalarına masaj yapılıyormuş falan. Dedim ben bunu yapıyorum acaba neymiş, aldım kitabı baktım. gerçekten çalışılan bir şey. Akupunkturla birleştirilmiş bir yöntem ve o da çok pratik bir yöntem. Yani o bağlamda gerçekten aramak gerekiyor, sorgulamak gerekiyor. Şey var, sonu yok. Bu bilginin sonu yok.
Şunu merak ediyorum. Şimdi hali hazırda bilindik bir sistemin içindesin.
Evet.
Ve orada yapılanlar malum ve alternatif ya da bütüncül herhangi bir şeye yer yok yani. Her şey belli. Bu senin yaşamını nasıl etkiliyor? Yani sen burada sonuçta bazı hastaneler yavaş yavaş bu arada bütüncül tıp yöntemlerini kullanmaya başladı. Bununla ilgili bölümler açılmaya başladı ama yani çok yavaş ilerliyor buralar. Dolayısıyla şimdi orada bir ayrılık olmuyor mu içinde? Yani kendin böyle mücadele verirken ya da bir şeyin mücadelesi içinde kendini bulduğun oluyor mu? Ya da bunun şu anda hali hazırda mesela çalıştığın yerde bunun yayılmasını sağlamak, işte bir bölümün açılmasını sağlamak gibi mesela girişim var mı?
Evet, ben o konularda oldukça kararlıyım diyebilirim. Yani şey anlamda kendim çok eminim. Ancak tabii çalıştığım ortam, arkadaşlarım, işte birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarım da genel olabildiğince uzak durduklarını söyleyebilirim. Beni kabul ettiler. Yani o öyle işte değişik. Biri farklı şeylerle uğraşır. İsteyen olursa anlatabiliyorum, işte seminerler düzenleyebiliyorum. Bizim hemşirelik bölümünde tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili bir ders var. Oradaki homeopati dersinde ilgili arkadaş beni davet ediyor, öğrencilere anlatıyorum. Fakültesinde de yine böyle bir modül var. O modülde de yer alıyorum yine. Dediğiniz gibi eskisine göre oldukça şey. Çünkü talep var. Yani halk bununla daha çok ilgileniyor. En dirençli olanlar sağlık çalışanları, sağlık profesyonelleri bu konuda. Neden? Çünkü onun eğitimini almamışlar. Almadıkları için doğal olarak uzak duruyorlar. Bilimsel bulmuyorlar ama bir şeyi bilimsel olarak ya da bilimsel olduğunu düşünüyorsa kişinin ya da işte sağlık ekibi üyelerinin, profesyonellerinin bilimsel olmadığını düşünüyorsa bilimsel olmadığını kanıtlamak durumunda ya da öyle bir suçlamada bulunmamak gerekir gerçekten. Çünkü eğer öyle diyorsak ve bir şey yapmıyorsak o zaman haksızlık. Gerçekten haksızlık. Hem bu sisteme haksızlık, yani sağlıkla ilgili olabilecek katkılara haksızlık, hem de halka haksızlık, her şeye, topluma haksızlık diye düşünüyorum, dünyaya haksızlık. Bu bağlamda kendim ifade etmeye çalışıyorum olabildiğince. Hatta çok erken yapmışım ama bir yüksek lisans başvurusu daha yapmıştım homeopati ile ilgili. Kabul edilmedi tabii. Bilimsel çalışmalar, makale mesela, iki makalem yayınlandı homeopati ile ilgili. Bir işte homeopatinin yaşam kalitesine etkisi. Onun dışında COVID-19'da da çok kullanıldığı homeopati ve onunla ilgili bir makale yazdık bir daha önce öğrencimdi, şimdi meslektaşımla. Artı bir proje yaptım. Yakında yayınlanacak. Sizinle de paylaşırım. Arnika'yı biliyorsunuz. Arnika'yla işte hücre kültüründe deneme yaptık. Farklı dozlarda Arnika'yı denedik ve kontrol grubuna göre Arnika'nın her dozunun çok daha istatistik olarak anlamlı olarak yara iyileşmesine katkı sağladığını gördük. Ki C200 dozunun da tamamen %100 etkili olduğunu gözlemledik. Buna devam edeceğim. Akademik hayatta homeopati olacak. Olabildiğince, yani benim şey yasal çerçevede yapabildiğim ölçüde bunu yapmaya çalışacağım. Çünkü hem homeopati bunu hak ediyor, hem insanlık bunu hak ediyor. Ve bildiklerimi de aktarmaya devam edeceğim. Hem bilimsel olarak hem de anlatarak. Bir de örnek olarak.
İnşallah. Çok ihtiyaç var gerçekten de ve yavaş yavaş da olsa bir değişim başladı bence. Peki felsefeye ilgin nasıl oldu? Yani neden felsefe? 24 senedir de Aktif Felsefe Derneği'nde gönüllü çalışıyorsun aynı zamanda.
Evet.
Felsefenin hayatındaki yeri ne ve felsefe hayatını nasıl değiştirdi? Bakış açını nasıl değiştirdi?
Felsefe her şey baktığımızda zaten felsefenin temel sorularından birisi nedir? İnsan nedir? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Neden varız? Gibi sorular sorulur. Asırlar boyunca sormuş filozoflar bunları ve bize birçok şey aktarmışlar. Ben de sordum. Nasıl ki o sağlıkla ilgili sorgulama vardı, insanla ilgili işte evrene dair sorgulamalarım da vardı sessiz bir şekilde. Sonra Aktif Felsefe Kültür Derneği'yle tanıştım ve orada da kendini tanıma macerası diyoruz. Onu işte oradaki seminerlere katıldım ve o seminerleri aldıkça kendimi görmeye, anlamaya ve ne yapmam gerektiğini, ki bu yönelişler hep felsefi bakış açısıyla oluyor aslında. Ve o güven şeyi, evrensel yasayı, insanın yasasını anlamak çok heyecan verici ve mutlu ediyor insanı. Çözümleri de getiriyor. Çoğunlukla modern insanın çelişkisi şu: birçok şey üretiyor ama neden yaptığını bilmiyor ve nereye gitmesi gerektiğini bilmiyor. O kadar çok bağları var ki elinde olmayan, iradesini ortaya koyamadan sürüklenip gidiyor hayat içerisinde. Hasta da oluyor, bir şey de yapamıyor, depresyona da giriyor, çaresiz de hissediyor, ama felsefenin bunlara çözümleri var ve çok pratik çözümleri var. Bilgiyi bilgeliğe dönüştürme diyoruz. Yani sadece kitapları okuyup işte farklı, acayip acayip sözler söylemek ya da anlaşılmaz olmak değil. Bunu öğrendiklerimizi yaşamak. Platon ne diyorsa onu işte hayattaki karşılıklarını, kendimizdeki karşılıklarını bulmak ya da bir başka filozof. Bu zaman içerisinde şunun da farkına vardım: felsefe en iyi iyileştirici. Vitulkas diye bir homeopat var. Onun Homeopati Bilimi diye bir kitabı var. Onun içinde sağlık seviyelerinden bahseder. Diyor ki en yüksek sağlık seviyesi gönüllülüktür diyor. Karşılıksız eylemdir diyor. Bu muhteşem bir şey. Neden? Çünkü bir şeyi beklediğinde hasta oluyorsun. Gelmiyor çünkü. Ama yapabildiklerini keşfettikçe ve onu yaptıkça sen oluyorsun. İnsan oluyorsun. Aktarabildiğin ölçüde. Felsefe bunu sağlıyor. Bunun içinde olmak ve bunu aynı şekilde homeopatiye söyledim ya. Felsefeyi anlamaya çalıştıkça, kendim dönüştükçe o örnek olmaya çalışıp işte bunu aktif felsefe içerisinde başkalarına da anlatmaya, aktarmaya çalışıyorum. Ki birçok gönüllü arkadaşım bunu yapmaya çalışıyor.
Seni nasıl iyileştirdi felsefe? Kendi arayışında hangi cevapları bulmanı sağladı? Nasıl dönüştürdü seni?
Birçok tabii yanıtsız soru oluyor. Örneğin şu anda burada konuşabiliyorum. Ben çok konuşabilen biri değildim. Yani içine kapanık, çok heyecanlı. Şimdi de tabii ki var etkileri ama oldukça aşmış bir şekilde görüyorsunuz bu durumu. En basitinden bunu sağladı: netleşmek, hayata dair netleşmek. O temel bilgileri her zaman, bu ortak olan gerçek bilgiye daha yakın olan bilgiler vardır. Ona ulaştığınızda kendinizi de ona göre forme ediyorsun. Ne demek istiyorum? Bu beslenme biçiminizde, bu hayata bakışınızda, evliliğinizde, çocuğa bakarken de, toplumda var olurken de bu yansıyor. Bu bağlamda o gücü kendinizde keşfedip onu ortaya çıkardıkça doğal olarak şunu da yapıyor insanlar: bu fikirlerinize ve size saygı da duyuyorlar, onu almaya ve kendileri de hayatlarına katmaya çalışıyorlar. Çünkü bu hep aktarılmış olan bir bilgi, yaşanmış olan bir bilgi. Bununla temas etme şansına sahipse insanlar gerçekten bunu alıp kabul etmeliler ve hayatlarına devam etmeliler felsefeyle birlikte. Bilgelik aşkıdır felsefe, yani zaten kelime anlamı da odur. O bilgeliğe aşk duymak bir sonsuzluk hissi veriyor, çünkü sonsuzdur. Hani birine aşk duyarsınız şeydir, o geçer, ama bilgelik aşkı sonsuzdur ve insanın dönüşümüdür. O gerçek bilgiyle temas etme fırsatıdır. Kendi yasasını, kendini bulma fırsatıdır diyebilirim.
Bu peki bitmek bilmeyen anlam arayışı ve varoluş sancısı nereden geliyor? Bir yerde bitecek mi yani?
İnsan olduğumuz için. Yok, bitmez, çünkü hep öyle zaten. Yani onun için var insan. Onu arar zaten. Zaten bulduğunda da burada olmaz. İnsan olarak olmaz. Farklı bir boyuta geçecektir herhalde. Çok büyük krizler, büyük travmalar yaşamadım ama bir şeyler, yani çevremde yaşadığım ya da gördüğüm bir film, bir hayat mücadelesi bunları uyandırıyor aslında bakarsanız, biraz düşündüğünüzde bunlar uyanıyor. Anlamlı hale gelmesi yani hayatın çok da önemli. Yani eğer bunu sorgulamıyorsanız anlamlı bir hayat yok ya da neden yaşadığınızı bilmiyorsunuz. Birilerinin dikte ettiği bir yaşamı sürdürmek zorundasınız. O da aslında öyle bir şey istemiyor insan diye düşünüyorum.
Bence zaten büyük bir kesimin sıkıntı yaşamasının sebebi o. Yani bize dayatılan bu sistemin içerisinde çok kalıp gibi, robot gibi hayatlar yaşıyor olmamız ve onun içinde sıkışıp kalmamız, oradan nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz. Çoğu insandaki gerçekten mutsuzluk sebebi olan şey ne yapacağını bilmiyor, ne sevdiğini bilmiyor. ne istediğini bilmiyor. Dolayısıyla bunlar gerçekten de insanın kendi hayatında onu çok kıştıran yerler. Depresyonu bile sürükleyebilir. O nedenle mesela insan gerçekten ne istediğini, neden burada olduğunu nasıl bulabilir?
Felsefe çalışarak. Yani o bilgelik aşkı şey bir şey değil yani, biten bir şey değil, beklilikte onu araması lazım. Çünkü aramıyoruz ki. Yani bir hevesleniyoruz. İnsanın yapısında var bu. Yani bir
Evet.
heves coşar, ne bileyim, yardım eder birisine. Oh tamam, bir süre sonra vazgeçer ondan. Hayat öyle değil ama işte. Bu süreklilikle yapıyor olması lazım. Ha, her durumda, her karşılaştığın bilgide şey olmayabiliyorsun ya da kendine karşılaştığında mutlu olmuyorsun. Çünkü şey de var, hani gölgeleriniz var, kusurlarınız var. Onunla da acı çekiyorsunuz yani. Ama bunu farkındaysanız o acı çekme durumun ile de baş etmek mümkün olabiliyor. Öbür türlü hep acı çekiyorsunuz ve neden acı çektiğinizi bilmiyorsunuz. Öbüründe en azından çözümlemeye çalışıyorsunuz ve nedenini biliyorsunuz ve onunla baş etmeye çalışıyorsunuz. Tercih tabii ki insanların.
Bir arkadaşımla konuştum 2 gün önce. Hayatından çok mutsuz.
Evet, çok yaygın.
Gerçekten de şu an yaptığı işi kesinlikle yapmak istemiyor. Bambaşka bir hayatı olsun istiyor. Hatta kız arkadaşı var. Onunla da evlenmek istemiyor ama diyor ki hani iyi de kız. Hani ben daha ne istiyorum ki? Zaten işte etrafımda herkes evli. Ne yapacağım evlenmeyip de? Bu işten çıkarsam ne yapacağım? Gibi bir yerden hayatı yaşıyor. Ve ben ona bir takım yöntemler, alternatifler sunduğumda da bana şunu söyle. İyi böyle ya, yok boş ver şimdi. Hani ortalığı bozmayalım, dağıtmayalım diyor. Şimdi mesela çoğu insan böyle yaşıyor. Neden oradan o kadar korkuyoruz? Yani o konfor alanının o rehaveti o kadar çok ki insanlarda. Çok fazla şikayet ediyoruz ama o şikayet ettiğimiz hayatı değiştirecek hiçbir eylemde bulunmuyoruz. Çoğu insanda da enerji yok bunun için. Bunu da anlayabiliyorum bir şekilde bu arada. Hiç kolay bir şey değil bunu yapmak. Ama bu döngüyü nasıl kırabiliriz sence?
Onunla karşılaşmadığı sürece, hani vardır ya, korkularla baş etmek için korkuya rağmen yürümek lazım, devam etmek gerekiyor. Öyle bir şey, hayat öyle bir şey. Bir şey yapmıyorsanız o zaman da, yani mücadelesini vermiyorsanız teslim oluyorsunuz. Ve o teslim olmanın getirdiği her şeyi de kabul etmek durumundasınız. Seçim insana ait. Tamam, seçimlerle varız ya. Ya birini tercih edeceksin. Farkındalıkla, bilinçle hayatına devam edeceksin. Her şeye rağmen belki istemediğin işi de bırakacaksın. Belki bazen parasız kalacaksın, zorluklar yaşayacaksın. Ama eğer sana uygunsa mutlaka oradan çıkış var. Çıkma imkanı var. Öbür türlü dikte edilmiş bir yaşamla devam etmek var ve mutsuz olmak var. Onun için de cesaret gerekiyor, kararlılık gerekiyor. Ve bir şeyleri göze almak. Dediğiniz gibi konfor alanı, evet, konfor alanından çıkmak gerekiyor. Onu göze alamıyor olabiliriz, evet. Çıktığında aslında esas
Hikaye
aydınlık,
başlıyor, evet.
güzellikler var, evet. Platon'un mağara mitosu vardır. Hani mağarada insanlar zincirlidir de mağaradan şey birisi o zincirlerden kurtulur, çıkar, aydınlığı görür, içeriye gelir ve diğerlerine anlatır. Birçoğu ikna olmaz. Orada kalmaya razı olur. Hangisini tercih ediyorsak öyle devam ediyor hayat. Ve eğer o sunulan hayatı tercih ediyorsak orada mutlu olmayı öğreneceğiz bu durumda. Ama ben öyle bir hayat istemiyorum diyorsak onun mücadelesiyle birlikte artısıyla eksisiyle. Aslında artı ya da eksi diye bir şey de yok yani, ya da olumlu, kötü ya da iyi diye bir şey yok filozoflara göre. Ancak işte bizim hissettiklerimiz var konularla, durumlarla ilgili. Onlar işte bizim için zor olabiliyor, zor gelebiliyor, çekinebiliyoruz ya da işte o konfor alanı bizi çekiştiriyor, o zincirimiz oluyor, zincirlerimiz oluyor, çekiştiriyor. Ama bu olabilir, yapmış tarih boyunca insanlar bunları yapmışlar, yapmaya çalışmak lazım yani, her şeyi yapabiliyorum da diyemiyorum tabii ama bunun çabası içerisinde olduğunu söyleyebilirim.
Şimdi o zincirle ilgili ben kendimden bir örnek vermek istiyorum. Terapistimle seanstayız. Bir meditasyon gibi bir şey yapıyoruz. Bir vizyonlama yapıyoruz. Dedi ki bana neredesin şu anda? Dedim ki zindandayım. Çok karanlık bir yer burası. Işık bile almıyor. Çok korkuyorum. Çok sıkışık hissediyorum. Tamam işte devam et, nasıl gidiyor, işte ben tarif ediyorum falan derken dedim ki kendimi çok sıkışmış hissediyorum, buraya hapsolmuşum ben, çıkamıyorum buradan. diyorum. Ve sonra fark ediyorum ki zindanın kapısı açık.
Ya işte.
Ve ben zindanın kapısının açık olduğunu fark ettiğim halde oradan dışarıya çıkmadım. Dolayısıyla gerçekten zindanda mıyız? Bence asıl soru bu. Yani ya da gerçekten bize prangalar mı takıldı? Yoksa o prangaları kendine takan, o zindana kendini tıkayan bizzat kendimiz miyiz? Belki buraya bakmak.
Evet, o da var. Kendimiz de daha çok takıyoruz aslında. Ancak hani Sokrates diyor ya, bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Takıyoruz ve aslında o prangalar, zincirlerin başkaları tarafından takıldığını düşünüyoruz.
Tabii.
Değil. Çoğu zaman biz gönüllü de oluyoruz. Ve onlar bizi rahat ettiriyor. Çünkü şey var yani, hani o mağara mitosunda anlatıldığı gibi gölgeler, sesler var mağarada oynayan. Onlara razı oluyoruz. İşte dediğim gibi tercih, cesaretli o aydınlığa doğru yürüyüşü yapan da var. Oradakileri dışarıya işte aydınlığı anlatmaya çalışan da var. Orada kalmayı tercih eden de var.
Evet, dilerim ki herkes kendi içindeki ışığı görür. Ve o
Evet.
ışıktan korkmadan da o ışığa doğru yürür. Peki senin kendi bu yolculuğunda gerçekten senin canını acıtan bir gölgen oldu mu? Mutlaka olmuştur da.
Sessizliğim olsa gerek. Ama sessizlik de bazen iyidir. Ancak şey olmayan,
Yani
tepki
ben nasıl
vermeyen.
böyle bir insan olurum dediğin, işte kibir olabilir, başka bir şey. Yani o gerçekten senin canını acıtan, kendinle yüzleştiğinde canını acıtan şey neydi?
Bazı dönemlerde o sessizliğin getirdiği öfkelenme durumları, tepkilerim olmuştur. Halen de tabii yönetmeye çalışıyorum ama onlar insanı acıtıyor. Ancak bunu da fark ettiğinizde, yani neden öyle bir şey olduğunu fark ettiğinizde, hem baş etmek hem de onu çözmek için çaba gösteriyorsunuz. Ama felsefe olmasa bununla baş edilmez gerçekten. Ki ayrıca tabii diğer konuştuğumuz yöntemler.
Sohbet sırasında dedin ki benim öyle çok büyük bir travmam yok. Nasıl bir ailede büyüdün? Annenle babanla ilişkin nasıldı? Yani hiç mi böyle gerçekten radikal kırılmalar yaşamadın ya da...
Tabii olmuştur şeyde, annem babamdan çok benim çocukluğum babaannemle birlikte. Gerçi annem de babam da yanımdaydı ama babaannemle daha çok bir arada olurduk. Hep onunla birlikte evde işte işler yapardık, ona yardım ederdim, yemektir işte, temizliktir vesaire. Kalabalık bir aile. Bir arada yaşamayı bilebilmişiz. Şu anda ben düşününce şey oluyorum, şaşırıyorum doğrusu. Şimdi mümkün olamıyor öyle şeyler. Nerede? Dört aile bir arada, yani büyük bir ev ve şey, yaşayabiliyorduk. Oradaki deneyimim benim kırılma noktası mıdır bilmiyorum ama bir laboratuvar gibiydi benim için orası. Paylaşabilmek, sabırlı olabilmek, birlikte yaşayabilmek. Çünkü ne kadar kalabalıksa, farklı farklı kişiler varsa, o kadar çok gerginlikler var. Tabii şey var, kalabalık çocuklar vesaire, bir şeyler istiyorsun ama olmuyor ya da istememeyi öğreniyorsun. Benim yaşıma yakın bir kuzenim vardı. Onunla mesela daha çok kavga ederdik ama o tabii bana çok sataşırdı. O mesela sonrasında düşündüğümde bazı noktalarda annemle ilgili bazı şeylerim, kırgınlık mı diyeyim, onu da söylemek istemiyorum bu aşamada ama onunla ilişkili, yani o orada savunmaması vesaire, kendi başıma kalıyor olmam. Mesela o tür şeyler, travma mı diyeyim, kalıyor. Sonrasında da yansıyor ama neyse ki ortaya çıkarıp onunla baş etmeye çalışıyorum. Bazılarıyla da baş ettim. Ama babaannemi anmak istiyorum. Rahmetli oldu geçen yıl. O benim için çok şey, öğretici, bilge kadınmış ve hiçbir zaman bana hiç olumsuz bir şey söylememiş ve birçok şey öğretmiş. Ben tabii bu yaşıma gelince sonrasında anladım öyle olduğunu. Ona teşekkür ediyorum. Umarım huzur içinde uyuyordur.
Amin. Amin. Doğru. Önümüzdeki dönem çalışmaların var mı? Eğitimler ya da projeler, yani seminerler veriyorsun. Mesela bizim gibi insanlara tıp kökenli olmayan,
Evet.
homeopati eğitimi olabilir, bahçiçekler olabilir, bunlar olacak mı?
Aktif Felsefe Kültür Derneği'nde belli zamanlarda yine üyeler, işte seminer alan kişilerin talepleri üzerine akut durumlarda homeopati eğitimleri veriyorum. Yani seminerleri veriyorum. Onun dışında online da olabiliyor bazen. Hatta işte benim bir o seminer verdiğim bir grubumuz var. WhatsApp grubumuz. Orada işte ayda bir şey yapıyoruz. Homeopati ile ilgili bir remedi, konu işleyebiliyoruz, paylaşıyoruz birbirimize. Ayrıca işte karşılaştığımız, deneyimlediğimiz vakaları anlatıyoruz birbirimize. Aynı şekilde bahçe çiçekleri için de seminer, yani bahçe çiçeklerini tanıtma amaçlı daha çok böyle insanlar öğrensin. Çok bilinen bir yöntemi ilk eğitimini aldığım zamanlarda Türkiye'de hiç kimse bilmiyordu. Araştırmıştım şeyden internette. Şimdi hep eczacılar buna şey yapmaya başladılar, ele almaya başladılar, seminerler vermeye başladılar. Benim aldığım eğitim de çok temel, güzel bir eğitimmiş. O eğitim çerçevesinde işte araştırdıkça işte yeni Türkçe kitaplar da çıkıyor. Onlarla birleştirdikçe yine paylaşımlarım oluyor bahçe çiçekleriyle ilgili. Projeler devam edecek üniversitede, işte homeopati ile ilgili yapabildiğim ölçüde projelere devam edeceğim. Çünkü homeopati bilimsel midir sorusu hep gelir. Ben o bilimsel kısmını akademisyenim madem ortaya koymaya çalışacağım olabildiğince. Çünkü bu var olan yöntemlerle homeopatiyi test etmek oldukça zor. Neden? Çünkü pozitif bilimlere yönelik, Newton yasaları, maddeye yönelik çalışma yapabiliyoruz. Karşılaştırma yapabiliyorsunuz. O yüzden homeopatiyi bilip hem araştırma yöntemleri, uygun araştırma yöntemleriyle bir çalışma dizaynı yapmak gerekiyor. Ondan sonra ancak sonuç alabilirsiniz. Gerçekten homeopatinin ne olduğunun sonucunu görmek mümkün olabiliyor. Birçok makale tarıyorum, bazen kongrelerde homeopati anlatıyorum. Araştırma sonuçlarına bakıyorum homeopatinin. Birçok makale maalesef yanlış yazılmış. Yani homeopatik açıdan doğru değil araştırma, yöntemi doğru değil. Öyle olunca da homeopati sonuç, homeopati işe yaramamış, plasebodur şeklinde yaklaşımlar var. İşte ben oradan da vazife çıkarıp akademisyen olarak projelendirip yapabildiğim ölçüde, çünkü sınırlı oluyor tabii, o anlaşılır olmadığı için bununla ilgili etik kuruldur, izinler almak da zor olabiliyor, ama şeyi bildiğim için, yani bu sonuçta ne gerekiyor, nasıl yapılması gerekiyor, onun yolunu yöntemini bilmek çok önemli. O çerçevede araştırmalara devam edeceğim.
Önerebileceğin podcast, kitap veya film var mı? Senin yolculuğunda seni etkileyen ve ilham olan?
Ha, evet, bizim şeyde felsefede çok izlediğimiz filmler oluyor. Mesela Dingin Savaşçı, Peaceful Warrior, çok felsefi bir defalarca izlemişimdir. Kitaplar var homeopati ile ilgili soruyorsanız, mesela temel kitaplar var. Rita Kaya'nın Homeopati El Kitabı. Bu şeyler, homeopati kitapları. Onun dışında bizim yine felsefe ile ilgili kitaplarımız var. Söylememi isterseniz, Yaşam İçin Felsefe mesela, İletişimde Zen Bilgeliği. Podcast'lerde yine felsefi içerikli Stoa okumaları, Kemal Karadayı'nın Stoa okumalarını öneririm. Homeopati ile ilgili seminer kaydı yaptım ben Udemy'de. Doğanın bilgeliği homeopati diye. İlgilenirlerse oradan ayrıntılı bilgi alabilirler. Nami Koshi'nin Shiatsu kitabı var. Onu okuyabilirler eğer Shiatsu'yla şey yapıyor, ilgilenirlerse. Bahçe çiçekleriyle ilgili Defne Tahtakıran'ın bir kitabı çıktı. Onu alabilirler. Ayrıca Aktif Felsefe Kültür yayınlarını da takip etmelerini öneririm. Orada da çok fazla bizim yayınlarımız, çevirdiğimiz felsefi kitaplar bulunuyor. Çünkü çok yardımcı. Yani bunları bir araya böyle şey yapmak, birleştirmek, bütünleştirmek için çok yardımcı oluyor felsefe. Sağlığı ortaya koymak için çok elzem bir alan. İlgilenirlerse birçok yerde de var aslında, aktiffelsefe.org'dan bakabilirler.
Son bir soru. Yolda olanlara ne söylemek istersin?
Yolu tanısınlar, nerede oldukları, o yolu tanımlayıp eğer eminseler o yolu devam etmek için elinden geleni yapsınlar. Önce belirlemek gerekiyor gerçekten o yol neresi, istediğimiz bir yol mu? Her istediğimizde olması gereken yol değildir. Olması gereken yolda mıyız? Esas mesele o. O olması gereken yolu bulduysak ona devam edelim. Kolay değildir ama yolu yürümek lazım.
Henüz bulamayanlar için bir şey söylemek ister misin?
Henüz bulamayanlar için arasınlar. Çünkü evet, arayınca karşılaşıyor. Arayınca karşılaşıyorsun. Yani önerilerim zaten belli, biliyorsunuz. Felsefe dedim. Yani felsefe konusunda çalışabilirler. Eğer varsa yaşadıkları şeyde, şehirde aktif felsefeye gitmelerini öneririm.
Ben de o zaman Bestami Hazretlerinin bir sözüyle programı kapatayım. Aramakla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır. Çok teşekkür ediyorum.
Ederim. Çok memnun oldum. Çok sağ
Ben de öyle ve sizlere de
olun.
Çok teşekkür ediyorum. Hepinize şifa olsun dilerim ki. Gerçekten Adalet Hoca çok güzel konulara değindi. Umarım sizin de kalbinizi açmıştır söyledikleri. Kendinize dair bir şeyler fark etmenize vesile olmuştur dilerim ki. YouTube kanalıma abone olmayı ve eğer bu programların içeriğini beğeniyorsanız beğenmeyi lütfen unutmayın. Önerilerinizi her zaman bekliyorum. İçerikle ilgili olabilir, konuklarla ilgili olabilir. Her şekilde geri bildirimimizi Instagram adresinden ya da YouTube kanalından bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
Anadolu'nun şifacı kadınları sona erdi.